Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam da her hafta olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, hayırlı akşamlar diliyoruz.
Merhaba, hayırlı akşamlar İbrahim Bey.
Evet hocam, yine gündem sıcak başlıklarla dolu. İlk olarak müsaadenizle Suriye'nin kuzeyindeki son dönemdeki hareketlilikle başlayalım. Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin oradaki unsurlarına karşı saldırılar son dönemde arttı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişti Soçi'de. Ancak beklenen olmadı herhalde. Son günlerde yine saldırılar artarak devam ediyor. Polisimize, askerimize yönelik 15 bin civarında orada unsurumuz bulunuyor, yanılmıyorsam. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi son günlerde yaşanan bu saldırılara. Gerekirse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu saldırılarda ABD ve Rusya'nın da rolünün olduğunu ifade etti. Verdikleri sözleri tutmadıklarını söyledi. Yine son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da emir ve talimat olursa gereken yapılacaktır dedi Suriye'nin kuzeyi konusunda. Evet, neler oluyor? ABD ve Rusya arasında gizli bir anlaşma mı var Türkiye'ye karşı? Ve bu saldırılar neden arttı hocam son günlerde? Sizden dinlemek isteriz. Buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Öncelikle son günlerde şehit olan, yaralanan o bölgede asker, sivil vatandaşlarımıza ve Suriye halkına geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet dileyerek Amin. Başlayalım. Şimdi bu korona hadisesinden önce, yani 2 yıl kadar öncesine gidersek, bu Tel Rifat ve Münbiç bölgesinde işte DAEŞ'la mücadele edilme bahanesiyle orada hem rejim hem Rusya, biliyorsunuz Fırat'ın batısında Rusya, evet, doğusunda Amerikan birlikleri konuşlanmış durumdaydı. Türkiye bu operasyonlar sırasında önce Fırat Kalkanı'yla Azez çevresini temizledi. Afrin operasyonu sırasında ise Afrin Cinderes bölgesi terörden arındırıldığı sırada o minnak havaalanı ve Tel Rifat bölgesini, evet, orada kaldı. Bizim de pek anlayamadığımız, yani orada bir zaten Arapça Tel Tepe demektir. İşte Tel Aviv, Tel Rifat, Tel Abyad gibi. O Tel Rifat bölgesi zaten Azez'den bakınca, biz o bölgeye gitmiştik. Azez'den Afrin Cinderes hattına kadar olan o kesimi yukarıdan havan topuyla vurabilecek bir coğrafi konuma sahip Tel Rifat, evet, bölgesi. İşte orada şu anda hendekler kazılmış. Adeta bir düzenli ordunun siperde yatması gibi, ki insansız hava araçlarıyla bunlar tespit ediliyor. Normal şartlarda anlaşma gereği şuydu: Afrin operasyonundan sonra Rusya rejimin ve Rusya'nın kontrolünde o bölgedeki terör unsurları kısa bir süre içerisinde oradan temizlendirilecek, arındırılacak idi. Tam tersine orası bir terör üssü oldu. Peki Tel Rifat'ın çevresine bakıyorsunuz, hiçbir şekilde PYD, YPG bölgesiyle bağlantısı yok. Münbiç'e geçiş yok. Münbiç'ten de Fırat'ın doğusuna geç. O halde bizim bilmediğimiz veyahut da bildiğimiz ama şu anda açıklanmayan, yani bu diyelim ki ta en doğudan YPG bölgesinden Fırat'ı geçiyor. Önce Münbiç, sonra Tel Rifat bölgesine kadar bir güneyden bir lojistik hattıyla bunlar destekleniyor, evet, ve askerimize, polisimize saldırılar düzenleniyor. Türkiye'de sabrının taştığını ve kısa bir süre sonra tıpkı Fırat Kalkanı, Afrin Operasyonu, Barış Pınarı Operasyonu'nda olduğu gibi veyahut da İdlib'de yaptığı gibi benzeri bir operasyonla bu Tel Rifat'ın Münbiç bölgesini, yani Fırat'ın batısında kalan PKK yuvalarını bir şekilde derdest etmesi gerekiyor. Çok da enteresan bir hadise yaşanmıştı. Münbiç'ten, evet, bu DAEŞ unsurları çekilirken tam Türkiye operasyon yapacaktı. Nasıl olduysa Amerika ve oradan çekilirken Rusya'ya devretti ve birdenbire Rus bayrakları çekildi. Yani görünüşte Amerika ile Rusya birbirlerinin hasımıymış gibi gözüküyor ama Rus-Suriye coğrafyasında Türkiye söz konusu olunca Amerika'da, Rusya'da, rejimde, İran'da, hatta İsrail'de, evet, nasıl oluyorsa Türkiye söz konusu olunca hepsi bir araya geliyorlar. Böyle bir ittifak oldu. Artık ayan beyan ortada. Maalesef. Evet.
Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin bir taraftan da bu saldırıları kınamasına tepki gösterdi. Hem silahları veriyorsunuz, onları donatıyorsunuz, hem de sonrasında kınıyoruz açıklaması yapıyorsunuz. Bunun ahlaki olmadığını belirtti. Hocam bir de Suriye'nin eski büyükelçisi bir açıklama yaptı. Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin bir Kürt devleti, tırnak içinde kullanalım, bir Kürt devleti kurmak istediğini ifade etti. Bunun için çalıştığını söyledi. Biden'ın da başkan olmadan önce açıklamaları da hep bu yöndeydi. Ne dersiniz? Buna yönelik adımlar artık sıklaşmaya mı başladı?
Şimdi adını doğru koyalım. O Kürt, evet, devleti değil. Şayet İngilizler veya Amerikalılar, bu batılı, bu Orta Doğu haritasını çizenler, yani Ürdün'ü devlet yapanlar, Körfez'de irili ufaklı onlarca devlet çıkaranlar, evet, bir tane de Kürdistan derlerdik, işte Irak'tan, İran'dan, hı-hı, şuradan aldık, bir Kürdistan devleti kurarlar idi. Fakat buradaki hedef demek ki bir Kürt devleti falan değil. Evet. Şu anda hem İsrail'in yalnızlığını ortadan kaldıracak, yani artık İran, Irak, Türkiye gibi ülkeler Filistin'deki İsrail zulümleriyle değil, buradaki yeni oluşturulan nevzuhur, ipleri Batılıların elinde olan
terör devletiyle.
Terör devletiyle. Yoksa Kürtlerin bir devleti var, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hem Türklerin, hmm, hem Kürtlerin devletidir. Yani Türkiye'de kimse, evet, Kürt olduğu için veyahut da Türk olduğu için bir üstünlük veyahut da bir
ayrıcalık,
hak, evet, mahrumiyetine uğramıyor. Buradaki hedef hem Irak, Suriye coğrafyasından bir koridorla Akdeniz'e geçecek petrol gaz hatlarının kontrolü koridoru, bir de İran'ı buradan taciz edecek bir hedef vardı bu işin içerisinde. Ancak Türkiye bu oyunu bozduğu için şu anda Amerika'nın bu planlarının suya düşmesinden dolayı Türkiye'ye karşı bir adeta bedel ödetme durumu diye düşünebiliriz. Suriye'ye öyle binlerce tır silah göndermesi, yani, evet, oradaki teröristleri sevdiğinden değil, Türkiye'ye bir hesap kesme duygusuyla hareket, evet, ettiğini düşünebiliriz.
Evet. Hocam, Beşar Esed'in akıbetini bu programda da çok konuştuk. İlk başta işte gitti gidiyor derken Rusya'nın desteğiyle konumunu korudu. Son Mayıs ayında da göstermelik bir seçimle yeniden gücünü gösterdi ya da işte bu şekilde sundu. Fakat son dönemde Suriye'nin ve rejimin itibarını artıracak eylemler de söz konusu. En son Interpol polis teşkilatına Suriye tekrar dahil edildi, çıkarılmıştı. Sonrasında Ürdün'de sınırların tekrar açılması, diğer Arap ülkeleriyle Suriye rejiminin temasları ve ona yönelik bazı adımlar derken, şimdi de ABD'nin önde gelen politik dergilerinden Newsweek bir kapakla çıktı. Ne diyor bu kapakta? Beşar Esed geri döndü diyor. O geri döndü diyor ve bu kapağın içinde de ayrıntılarda da Esed'in danışmanlarından Butani Şaban'ın açıklamalarına yer verilmiş. Suriye lideri Esad, ABD'ye karşı zafer elde etti, dünya sahnesindeki yerini geri alıyor demiş Esed'in danışmanı bu dergiye verdiği mülakatta da. Ne dersiniz? Esed gerçekten de geri mi dönüyor ya da geri döndürülmeye mi onu çalışıyorlar, bu şekilde lanse ediyorlar?
Evet, güzel bir soru. Tam da bizim programımızın, evet, formatına uygun. Yani bir basına yansıyan, görünen yüzü, evet, bunun perde gerisi ve hakikati var. Müsaade ederseniz kısa bir tarihçesiyle bu olayı anlatmaya çalışayım. Şimdi bu Tunus'ta başlayan ve bütün Arap coğrafyasına yayılan Arap Baharı ve ülkeler içerisindeki kargaşa hareketleri sonunda Suriye'ye geldiğinde Özgür Suriye Ordusu dediğimiz ÖSO bütün Arap ülkeleri, Amerika, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından destekleniyor idi.
Evet.
Altını çizerek söyleyeyim. ÖSO destekleniyor idi ve rejim gidiciydi. Yani bir tek İran rejimin arkasında duruyor idi. Ancak Mısır'da Mursi iktidara gelince ve Mursi'nin uygulamaları, İhvan Hareketi'nin uygulamaları görünce Netanyahu Amerika'ya gitti seçim öncesinde, dedi ki kardeşimiz ne yapıyorsunuz? Esad giderse kim gelecek?
Evet.
Alternatifi İhvan gelecek ve zaten biz Mursi ile burada Mısır'da başımız dertte. İkinci bir Mısır, ikinci bir Mursi vakası olmasın. Siz Esad'i devirerek İhvan'a yol açıyorsunuz ifadesinden sonra birdenbire Amerika ÖSO'dan desteğini çekti. Arkasından Avrupa ülkeleri çekti. Derken Türkiye sadece ÖSO'yu destekleyen gruplar oldu. Yardım alamayan ÖSO içerisindeki bir takım bileşenler farklı gruplar içerisine dağıldılar. Derken işte Türkiye'nin bu DAEŞ'i destekliyor hikayesi de o zamanlar, o MİT tırlarının durdurulması, evet, o dönemlere denk geliyor. Sonuçta Suriye coğrafyasına Rusya davet edildi. Amerika'nın da bunda dahli var. Evet. Yani Fırat'ın doğusuna Amerika, batısına Suriye, batısına Rusya yerleşti ve hedef Türkiye'yi bu coğrafyadan uzak tutmak ve İsrail'in güvenliği burada birinci derecede esastı. Şu anda Batı kamuoyu masaya şunu yatırdı. Esad giderse, gelebilecek seçeneklerin hiçbiri İsrail açısından Esad kadar kullanışlı değil. Yani ölçtüler, biçtiler, baktılar ki elin demokratından bizim diktatörümüz
daha evladır,
daha iyidir dediler ve Esad üzerine hem Amerika, zaten Rusya'nın adamıydı. Amerika da burada söz birliği yapmışçasına Amerika ile Rusya. Evet. Şu anda Esad'ın arkasında durmaya çalışıyorlar. Halbuki Esad'ın askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak veyahut da zaten %10'luk bir Nusayri azınlığın despotik bir yönetimidir Baas rejimi. Dolayısıyla hiçbir şekilde sandık kurulsa seçilme şansı olmayan bir diktatörü tekrar allayıp pullayıp şu anda dünya kamuoyuna sunmaları, rejimi tekrar meşruiyet kazandırmaları ki milyonlarca insanın yerin yurdundan edilmesi, evet, ve yüz binlerce insanın hayatına mal olan ve bunun da yegane sorumlusu olan kişinin tekrar dünya gündeminde legal hale getirilmesinin tek bir sebebi vardır. O da İsrail için mevcut seçenekler içerisinde en kullanışlı olanı olmasıdır maalesef.
Evet, aynı zamanda dünya içinde bir utanç kaynağı, evet, olacak bu böyle olursa.
Evet.
Peki hocam, teşekkür ediyorum. Bir başka konuyla devam edelim. Pandemi sonrası dünyada birçok şey değişti hocam. Enerji, gıda, maalesef farklı bir noktaya doğru gidiyor dünya sanki. Son günlerde enerji krizi bütün dünyayı sarmış durumda, başta Avrupa olmak üzere. Ve işte İngiltere'de yakıt yok, satın alacak yakıt yok istasyonlarda. Avrupa'nın birçok şehrinde doğalgaz konusu bir muamma, ne olacak, kışı nasıl geçireceğiz sorusu akıllarda. Son olarak Bild de, Alman Bild de bir fotoğraf yayınlıyor. Merkel, malumunuz gidici, veda turlarında yarın da Türkiye'ye geliyor. Merkel'i karlar kraliçesi olarak tasvir etmişler ve böyle gitmemeliydin Merkel. Bizi soğukla, kışla, evet, işte doğalgaz sıkıntısıyla baş başa bırakıp gitmemeliydin diyor Bild. Diğer taraftan işte Türkiye'nin yaşadığı hem enerji hem gıda enflasyonu, fahiş fiyatlar. Bu arada Azerbaycan'la Türkiye'de yeni bir anlaşma, ek ilave gaz anlaşması yaptı. Bunu da belirtelim. Neler görüyorsunuz hocam şu anda dünyanın enerjiyle imtihanını, bizi neler bekliyor?
Şimdi İngiltere'den başlayacak, buyurun, olursak yani benzin istasyonları, limanlar arasında çalışan o tanker sürücüleri yani şoför bulamadıkları için böyle bir lojistikten kaynaklanan bir, evet, yakıt sıkıntısı olduğu söyleniyor. Şimdi eğer gerçekten bu böyleyse yani İngiltere acınacak
haldedir
demektir. Yani bunu %50 olarak bir seçenek bir şekilde dursun. Ama ikinci olarak insanın aklına şu geliyor. Bunlar artık elektrikli araçlara geçiyorlar. Yeni bir dünyanın kapısı aralanıyor. 2025'ten sonra zaten, evet, pardon 2035'ten sonra dizel ve petrolle işleyen arabaları yasak etmeyi düşünüyorlar. Sanki onun bir
Hazırlığı
provası gibi de akla gelebiliyor bu İngiltere açısından. Hı hı. Diğer taraftan doğalgaz fiyatlarının aniden böyle çok yani hiç tahmin edilen yani petrol fiyatları şu anda işte 40-50 dolarlardan 70-80 dolarlara geldi. Ama doğalgaz da 2-3 kat %200-300'lük bir spot piyasada. Şimdi Türkiye bundan biraz az etkileniyor. Bunun sebebi de şu, Türkiye Rusya'dan olsun, Azerbaycan'dan olsun, İran'dan, boru hattıyla İran'dan olsun işte 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık uzun vadeli kontratlar olduğu için işte petrol fiyatlarına da endeksli olduğundan işte her 6 ayda bir, 3 ayda bir fiyatlar güncellenmekle birlikte spot piyasada 6 ay önce korona sebebiyle, 1 yıl önce korona sebebiyle dünya piyasasında spotta yani diyelim ki 1000 lira olan gaz 500 liraya, 300 liraya düşmüştü. Deniyordu ki ya Türkiye bu işi çok pahalıya alıyor. Ama sizin anlaşmanız var. Ama şimdi spot piyasada yükseldi. Yani yarı fiyatı, çeyrek fiyatı olan ürün şimdi 3 katına çıktı. Türkiye bu yönüyle mevcut anlaşmalarını devam ettirdiği için
az etkileniyor.
En az etkilenen ülkelerden biri. Ayrıca Azerbaycan'la yeni anlaşma yapıldı. O gaz tedarikindeki bu sıkıntı işte 2024 sonuna kadar çözülmüş oldu. Bizim Tuz Gölü'nün altına yapmış olduğumuz doğal gaz depolama tesisleri, başta Katar, Cezayir, Nijerya olmak üzere ülkelerden aldığımız sıvılaştırılmış doğal gaz rezervlerini arttırmamız. Yani şu anda Avrupa'ya göre Türkiye doğal gaz ve petrol tedariği konusunda biraz da coğrafyasının ulaşım sistemlerinin, boru hatlarının Türkiye üzerinden fazla geçmesinden dolayı avantajlı bir konumdadır. Hı hı. Ve Avrupa'ya göre biraz daha az bu krizden etkilenecektir. Nitekim şu anda Türkiye petrolü, doğalgazı ve elektriği Avrupa ülkeleri içerisinde en ucuza kullanan ülkelerden biri olduğunu ve yakında da bunların zamlanırsa işte şaşırmamak gerektiğini söylemek istiyorum buradan.
Evet. Peki hocam, devam edelim. Dün Ankara önemli bir heyeti ağırladı. Önemli diyorum çünkü dünyanın konuştuğu Afganistan ve Taliban gerçeği var. Afganistan'dan bir Taliban heyeti Dışişleri Bakan Vekili Başkanlığı'nda Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştüler ve bu konuda Türkiye'nin Afganistan'a nasıl yardım edebileceği noktasında görüşmeler yapıldı. Yine Taliban'a tavsiyelerde bulundu Türkiye. Bu görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle bunu sorayım. Sonrasında da çok önemli bir gelişme var Afganistan özelinde. Geçen hafta Cuma günü, Cuma namazında Kunduz'da bir cami maalesef bombalanmıştı. 46-100 dolayında insanın hayatını kaybettiği ifade edildi. Yine bugün de yine Cuma namazı sırasında bu kez Kandahar'da Taliban'ın merkezi diyebileceğimiz bir yerde Fatımiye Camii'ne, Şiilere yönelik yine bir saldırı gerçekleştirildi camiye. İşte 30-40 dolayında insanın maalesef hayatını kaybettiği, 200'ler civarında böyle rakamların dolaştığı yaralı sayısı var. Hocam, Afganistan'da kim ne yapmaya çalışıyor? Tabii şimdi, terör örgütü DAEŞ üstleniyor. Öncelikle ziyareti, sonrasında saldırıları.
Bu senaryoyu biz Irak'tan biliyoruz. Malumunuz Irak devleti Osmanlı döneminde Güney Basra, ortası Bağdat, kuzeyi Musul olmak üzere 3 vilayetten oluşuyordu. Burada Sünniler, Şiiler, Araplar, Kürtler, Türkmenler hepsi bir arada yaşıyorlardı. Evet. Yüzyıllar boyunca hiç kimsenin böyle mescidinde, camisinde bomba patlamamış idi. Ne zaman ki Amerikan işgali başladı, işte Şii camilerinde önce başladı, ondan sonra misilleme olarak Sünnilerin namaz kıldığı ibadethanelerde oldu ve benzer olayları şu an Afganistan'da görmeye başladık. Yani Afganistan'da eğer dini bir yönetim kurmaksa işte şu anda Taliban diyor ki ben şeriat rejimi kuracağım.
Daha ne istiyorsunuz?
Peki Taliban burada DAEŞ ne istiyor? Çünkü geçtiğimiz programlarda şunu söyledik. Taliban'ın niyeti İslami bir yönetim kurmaktır. Bunların ben samimi olduğuna inanıyorum. Fakat ellerinde ne kadroları var, ne tecrübeleri var ve ellerine yüzlerine bulaştırma ve İslam adıyla dünya kamuoyunda yapmış olduğu beceriksiz uygulamalarla kötü bir örnek teşkil etme endişe olduğunu ifade etmişti. Hı hı. Ama DAEŞ daha farklı bir şey. Yani DAEŞ'in Kuluçka döneminden itibaren, kuruluşundan bugüne kadar hiç gayrimüslimlere karşı operasyon yaptığı yok. Yani hiçbir Amerikalı'yı öldürmüyor. İsrail. Ya İsrail'i öldürmüyor. İsrail'de operasyon yapmıyor. Sürekli olarak Müslüman kanı akıtıyor ve dolayısıyla burası Batılı istihbarat örgütlerinin bir maşası. Yani Amerika, İngiltere veya Batılı ülkeler, emperyalist güçler bir yere nüfuz etmek istiyorsa bir bakıyorsunuz DAEŞ'liler orada boy gösteriyor. Ondan sonra da işte bugün Libya'daki yabancıların veya Suriye'deki Amerikalıların varlığı ve hepsi DAEŞ sayesinde oldu. Yani onları önden sürüyorlar, arkalarından kendi yapmış olduğu işgale zemin hazırlıyorlar. Ve bundan sonra da yani Amerika hiç böyle 20 yıl işgal ettiği bir yerden elini kolunu sallayarak çıkmaz. Mutlaka oraya bir nifak tohumu atar demiştim ki İngilizler de aynı şeyi yapmıştı Orta Doğu coğrafyasında. Ve şu anda yavaş yavaş bunun şeyleri çıkıyor, uç veriyor. Ve bu cami saldırılarında DAEŞ dediğimiz şeyin bir istihbarat örgütü olduğunu ve bunu Afganistan'ı istikrarsızlaştırmak isteyen başta Amerika olmak üzere Çin'e de burada ben şöyle inanıyorum. Çin'in bu işte parmağı yoktur. Çünkü Afganistan'ın istikrarsızlaşması Çin'in işine gelmez. Gelmiyor. O halde burada Çin'e kim muhalifse
Amerika
ve bu işte için. Onun parmağın olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz diye düşünüyorum.
Evet hocam. Peki bir başka konuyla devam edelim birlikteliğimize.
Bir de yarım kaldı bu. Buyurun, Taliban'ın Türkiye ziyareti.
Evet, bakmayın. Onu es geçmeyelim.
Soru iki bölümdü. Şimdi Taliban Dışişleri Bakan Vekili olarak ifade ediliyor. Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesi sırasında. Şöyle bir ifade kullanılıyor. Yani Türkiye bunları resmen tanımadığı için angajman kuralları gereği görüşmeler oluyor ve onlar da artık koltuğa oturunca yani bir devlet yönetme ciddiyetiyle yani önceden dediler ki Türkiye çekilsin havaalanını biz koruruz, tamam siz silahlarınız da havaalanını koruyabilirsiniz ama oradaki lojistik yani elektronik sistemlerin kontrolü, dünyadaki sigorta şirketlerinin size güvenebilmesi için yani şu anda git dedikleri Türkiye'yi herhalde kırmızı halı sererek davet edeceklerdir Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda. Bir de Türkiye 33 bin ton bakın bu nereden baksanız 1500 tır gıda erzak yardım Pakistan üzerinden alarak Türkiye yardım etti. Yani Türkiye insani olarak da Afgan halkına ki kardeş bir halktır yardım ediyor. İşte Taliban'a Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı'nın ifadesi şu, biz Batılılar gibi buyurgan bir edayla size şunu yapın bunu yapın demiyoruz. Ama siz başarılı olmak ve Afgan halkına refah getirmek istiyorsanız yani başta bizim marif okulları olmak üzere kız öğrencilerin okuması, sosyal hayatın doğal rayında gitmesi için bir takım
daha adımlar kucaklayıcı
atması
olmanız,
ve hepsi mesela Pakistan'ın Afganistan'ın etnik olarak %40-45'i Peştunlardan oluşuyor. Bunların içerisinde Tacikler var, %30 civarında Özbekler, Türkmenler, Hazaralar, çok çeşitli etnik gruplar var. Belucilere varıncaya kadar. Türkiye'nin tavsiyesi şu, yani kabinenin tamamını Peştunlardan oluşturarak yani sosyal barışı sağlayamazsınız. Yani Türkiye'de bile milletvekilleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden seçilip bakanlık dağılımı yapılırken bile o dengeye dikkat edilir. Yedi bölgeden de kabinede bakan olsun gibisinden. Yani Taliban'a Türkiye bu tür tavsiyelerde bulundu. Yani Türkiye'nin Mevlüt Çavuşoğlu nezdinde yapmış olduğu tavsiyeler dost ve kardeş bir ülkeye yapılan bir nasihatler. Yani buna uyarsanız başarılı olursunuz. Biz de Afganistan'da kaosun olmasını istemiyoruz. Kardeş bir halktır. Yani yeter artık bu Afgan halkının 40 yılı aşkın bir süredir çekmiş olduğu kan, gözyaşı. Yani biz halk olarak da devlet olarak da Afganistan'ın ayağa kalkmasını istiyoruz. Bu yönde de elimizden gelen bir şey varsa ona da yapmaya hazır olduğunu
söyleyeyim. Afgan göçü konusunda da Taliban'dan olumlu bir adım var. Diyor, evet, kapılarımız açık gidenlere diyor.
Şöyle yani orada rejimle kan uyuşmazlığı olan kesimler sanki böyle kapılar kapanacak, bizi işte kesecekler, asacaklar korkusu var. O da diyor ki kaçma, gitmek isteyen varsa kapılarımız açık ama biz diyor normal bir yönetim olacağız. Hı-hı. Hatta o 1920'lerdeki Afgan Anayasası'nı esas alacağız. Hı-hı. Bu Afgan Krallığı dönemindeki uygulamaları yapacağız. Yani herkesin dilinde bir şeriat var. Herkesin dilinde İslami bir yönetim sistemi var ama herkesin de kendine göre bir anlayışı İslam var. Anlayışı var. Problem de buradan kaynaklanıyor.
Peki hocam. Saatimiz ikinci bölüme geçmek için ara vermemiz gerektiğini söylüyor hocam. Bir ara verelim. Sonrasında da ikinci bölümde yine önemli başlıkları konuşmaya devam edelim. Değerli dinleyenlerimiz, bizden ayrılmayın. Tekrar birlikte olacağız. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Değerli dinleyenlerimiz, radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine önemli başlıklar var masamızda. Hocam, Türkiye ve Afrika ilişkilerini konuşalım ilk olarak bu bölümde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü 3 ülkeyi kapsayan bir Afrika turuna çıkıyor gene. Angola, Nijerya ve Togo'ya gidecek. Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde toplamda 27-28 ülkeyi ziyaret etmişti. Bu 3 ülkeyle birlikte bu ziyaret sayısı 30'a yükselecek. Önemli bir ziyaret ama tabii şu da var. Türkiye'ye yönelik Afrikalı liderlerin ilgisi de söz konusu hocam bu yıl içerisinde. Onu da belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yapacağı ziyaret önem arz ederken Afrikalı liderler de bu yıl Türkiye'ye yoğun bir ziyaret akını gerçekleştirmiş. Afrikalı liderlerden 6'sı Temmuz-Eylül döneminde Türkiye'yi ziyaret ederken Türkiye Devlet Başkanlığı düzeyindeki son 4 ziyarette Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine, Sudan ve Angola olmak üzere Afrika ülkelerinden yapılmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl Afrika ülke liderlerinden 5'i ile Afrika Birliği Komisyonu Başkanlığı da Türkiye'de ağırlamış. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yeni Afrika ziyareti hem de Afrikalı liderlerin Türkiye ilgisini nasıl değerlendirirsiniz hocam? Buyurun.
Evet. Şöyle ifade edelim. 2000 yılında, yani bundan 20 yıl kadar önce Afrika'daki büyükelçiliğimizin sayısı 12 civarında. Evet. İşte bu Kuzey Afrika ülkeleri, Mısır'dan Fas'a kadar, bir de işte Nijerya, Güney Afrika gibi ülkeler idi. Ancak Türkiye 90'lı yılların sonunda bir Afrika açılımı yaparak Afrika kıtasındaki bu potansiyeli gördü ve çok doğru bir karardı. Öncelikle işte Türk Hava Yolları'nın sefer düzenlemesi, arkasından konsoloslukların açılması, okullaşma, işte Maarif Vakfı, STK'larımızın oradaki faaliyetleri derken Çin'den sonra şu anda Afrika'da en evet. geniş şu anda iletişimi olan, yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Şimdi Nijerya ve Angola üzerinden evet. birkaç şey söyleyelim.
Buyurun efendim.
Nijerya, Afrika kıtasının 200 milyon aşkın nüfusuyla en kalabalık ülkesi ve Nijerya nüfusunun da yaklaşık yarısı Müslümandır. Kuzey Nijerya ve adil seçimler yapıldığında da genelde başbakanlar hep Müslümanlardan olur. Hı-hı. Ancak Gine Körfezi çevresinde, o Nijer Deltası'nın olduğu kesimlerde ise petrol, doğalgaz rezervi ve üretim bakımından Afrika'da en önde gelen ülkedir. Doğal kaynakları bakımından devasa potansiyele sahiptir. Zaten Batı Afrika'nın en merkezi ülkesidir Nijerya. Yani mevcut şu andaki ticari ilişkilerinizi 2'ye, 3'e, 5'e, 10'a katlayabileceğiniz devasa Hı-hı. bir potansiyelin olduğu ülkedir Nijerya. Angola ise bir Portekiz sömürgesi. Malumunuz Portekiz Avrupa Birliği'ne 80'li yıllarda girdiği için 1970'li yıllara kadar Portekiz Angola'nın yakasını bırakmadı. Yani Afrika'da en geç bağımsızlığını kazanan ülkelerden biri. Angola ise yani bir Türkiye büyüklüğünde fakat çok kanlı bir iç savaş yaşadı bağımsızlık sonrası ve bu iç savaşta harap olan altyapısı sonrasında geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde dünyada en hızlı gelişen ve evet. büyümesini sürdüren ülkelerin başında Angola geliyor. Müslüman nüfus olarak Afrika'da en az %1'in altında Müslüman nüfusun olduğu bir ülke olmakla birlikte ekonomik ticari potansiyel bakımından Afrika'nın en cazip pazarlarından bir tanesidir Angola. Dolayısıyla aklınıza gelebilecek her türlü yeraltı madeni ve yerüstü potansiyelleri, tarım, ormancılık, hayvancılık potansiyeller bakımından çok önemli bir konumdadır Angola. Her yılda ekonomisi yani %10 civarında büyüme kat eden ve Afrika'nın en hızlı gelişen petrolden altına aklınıza gelebilecek her türlü maden ve enerji kaynakları bakımından zengin olan ki emtia fiyatların bu kadar yükseldiği bir dünyada Angola ile ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye'nin Afrika ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemlidir. Ve Togo'da işte Nijerya'nın hemen yanında Benin'le birlikte bir ülke. Bu bölgeler ziyaret edilerek Afrika'daki Türkiye ile olan ilişkiler belli bir raya konuluyor. Aynı zamanda buradaki eski FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesi önemli bir konu başlığını da teşkil ediyor ve yavaş yavaş adım adım bunlar da gerçekleştiriliyor.
Afrika ülkeleriyle başka bir başlık da hocam nedir biliyor musunuz? Son günlerde SİHA'lar. Nijerya ve Ruanda'dan Türkiye'ye SİHA alma noktasında teklifler var, talepler var. Ruanda 12 adet SİHA almak istiyormuş. Nijerya da yine bu konuda talebini iletmiş ki bu son görüşmede de önümüzdeki görüşmede dile getirilecektir.
Bizim insansız hava araçlarımız ve SİHA'ların şöyle bir avantajı var Afrika ülkeleri açısından. Yani siz şimdi bir F-35 uçağı almaya kalksanız böyle devasa milyar dolarlardan bahsedilen bütçeden bahsediliyor. Ama bu SİHA'ların işlevleri çok fakat ekonomik olarak da Afrika ülkelerinin bütçelerine uygun olduğu için fonksiyonel olarak işlerini görüyor ve faturası da düşük olduğu için yakın bir gelecekte Afrika ülkelerinin çok büyük bir kısmından bizim SİHA'lara rağbetin daha da artacağını beklemek yani çok muhtemel bir durumdur diye söyleyebiliriz.
Evet hocam.
Çünkü onların bütçelerine ve ihtiyaçlarına çok hitap uygun ediyor. Bir üretim.
Peki hocam. Geçelim Lübnan'a hocam. Dün Lübnan'da Beyrut karıştı. Deyim yerindeyse. Beyrut'ta bir patlama olmuştu. Bu patlamanın soruşturması devam ediyor halen. Dava devam ediyor. Davanın Hristiyan hakimi Tarık Bitar'ın görevden alınmasını istiyor. Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri. Fakat bu yönde bir karar çıkmayınca protesto için Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri protesto gösterisine başlıyor. Tam da bu sırada binaların tepesinden ateş açılıyor ve şu ana kadar 7 kişinin öldüğü ifade ediliyor hocam. Bu olaylarla ilgili olarak da 9 kişi gözaltına alınmış. Ordu sokağa indi ve tedbir aldı. Lübnan'da neler oluyor? Yani bu soruşturma neden önemli? Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri neden tepki gösteriyor? Biraz bu konuyu anlatabilir misiniz bize?
Şimdi öncelikle bir Lübnan fotoğrafı ortaya koymamız gerekiyor. Lübnan Osmanlı sonrası Fransa'nın bir süre mandasında kalmış ve bugünkü idari yapılanmasında Fransa'nın ana çizgileriyle oturtmuş olduğu bir ülke ve Fransız sömürgesi döneminde ülkede bir sistem oturtulmuş. İşte Cumhurbaşkanlığı Katolik Marunilerden, Başbakan Sünni Müslümanlardan, Meclis Başkanlığı Şiilerden olmak üzere fakat zaman içerisinde hem doğurganlıkların az olması hem de yurt dışına göçler sebebiyle Katolik Hristiyanların, Ermenilerin, diyelim ki Ortodoks Hristiyanların sayıları ve oranları %30 civarına düşmüş. Ve bugün hem doğurganlık olarak sayıların artması nedeniyle 1/3 civarında Şii Müslümanlar var. Filistinli göçler, Suriye'den göçler vesaire derken de Müslüman, Sünni Müslümanların da oranı 1/3 civarında. Yani kabaca 1/3 Sünni Müslüman, 1/3 Şii Müslüman. 1/3 de Hristiyanların değişik. Başta Katolik Maruniler olmak üzere Ortodoks Ermeniler vesaire. Söz konusu Rumlar. Şimdi bu geçtiğimiz yıl yaz ayında meydana gelen o Beyrut limanındaki büyük patlamadan sonra soruşturmayı işte Katolik Maruni bir hakim, savcı evet. yürütüyor diyelim. İşte buradan bir sonuç çıkmaması üzerine Şiiler, özellikle bu Hizbullah, bir Lübnan'ın bir resmi ordusu var. Hizbullah'ın da bir askeri yapılanma gücü söz konusu. Var, yani Lübnan ordusu kadar da bir askeri güce sahip olan, Güney Lübnan'da önemli bir ağırlığı olan bir teşkilattır Lübnan Hizbullah, İran destekli. Hı hı. Dolayısıyla bunlar sesini yükseltmeye başladı. Yani ülkenin kaderine tesir eden bir patlama oluyor. Fakat bir yılı aşkın bir süre geçti. Hiçbir dişe dokunur bir sonuç çıkmıyor. Buradan aslında şu sonucu çıkarıyor Hizbullah. Diyor ki bunun ucu bir yerlere gidiyor. Yani sizin çünkü orada kesin çizgilerle ayrılmış böyle mezhebi, dini kompartımanlar var. Yani o kendi mezhebi ve dini ekollerden birine ucu değiyorsa bu üstü örtülmeye çalışıyor. Ve buradaki sesi yükseltme hadiseleri buradan kaynaklanıyor. Bir diğer konu, Lübnan hakikaten şu anda iflas etmiş evet. bir ülke konumunda. Ekonomik çarklar dönmüyor. İşte bu başbakan, bu Hariri ailesinden, işte Saad Hariri'nin de istifa etmesiyle birlikte evet. ülkede bir hercümer söz konusu oldu. Bir de Suriyeli bu mültecilerin de gelmesiyle birlikte adeta bir zamanlar işte Beyrut şu anda Dubai'nin konumundaydı 1970'li yıllara kadar. Yani Orta Doğu coğrafyasında finans, turizm, ticaret bakımından en gözde göz kamaştıran bir noktada olan evet. Beyrut şimdi eski ihtişamından hiçbir şey kalmamış. Adeta insanların ülkeyi terk etmek için çeşitli yollar aradığı bir noktaya gelmiş durumda. Yani Türkiye elinden geldiği kadar ülkede bir istikrarın olması için çaba sarf ediyor ama bir taraftan Lübnan'da İsrail'in gelişi güzel bombardıman yapması ve müdahil olması, bir taraftan İran destekli Hizbullah'ın konumu, işte Sünni Müslüman Arap Filistinliler başta olmak üzere Türkiye'nin desteği vardı. Şu an bu akrabalık bağı nedeniyle Hariri ailesinin mesela başbakanı evet. olan Hariri'nin annesi Suud Kralı'nın kız kardeşi, yani evet. hava dayı yeğen ilişkisi olduğu için onlarla bir ekonomik ve akrabalık bağlar var. Suud Arabistan'ın da o yönüyle bir Lübnan bağlantısı var. İlişkilerine etkisi var. Orada Ermenilerden tutun da Ortodoks ve Katolik Rumlara varıncaya kadar çok değişik etnik dini gruplar var. Bunlar içerisinde tabii Türkiye'ye sempatiyle bakan başta Dürziler olmak üzere Sünni Arapların da Türkiye'ye karşı da olumlu bir şey vardır.
Türkmen de var mı hocam orada, evet. az da olsa?
Var. Türkmen var fakat Türkçe konuşamadıkları için, yani orada resmi dil Arapça olduğu için evet. asimile oluyorlar yıllar içerisinde. Evet. Mesela bizim Adana, Antep bölgesine Suriye Türkmenleri geliyor, Arapça konuştuğu için Suriyeli diyorlar. Ya adamlar yörük evet. Türkmen ama Türkçe evet. konuşamam. Yani lisan bu yönüyle çok önemli evet. olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam. Geçelim Cezayir'in son günlerde yaşadığı tartışmalara. Bir taraftan Fas'la ilişkileri gerilmiş durumda hocam. Rabat Büyükelçisi'ni geri çekti. Fas'ın kendisine karşı düşmanca hareketlerde bulunduğunu söylüyor Cezayir. Diğer taraftan da Fransa'yla işte eski sömürgecilik günlerinden kalma Fransa'nın iddiaları, Osmanlı'ya, Türkiye'ye karalama çabaları diyelim. Bunlarla ilgili tartışmalar devam ediyor. Cezayir ve Fas arasında neler yaşanıyordu? Neden Cezayir Rabat Büyükelçisi'ni çekti? Buradan başlayalım. Sonrasında da Fransa'yla bu gerginliğe değinelim tekrar.
Şimdi Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerin bozulmasındaki temel sebep Fas'ın hemen güneyinde yer alan Batı Sahra bölgesine Fas Kralı Muhammed'in geçtiğimiz dönemde bir yeşil yürüyüş başlatarak bugün Batı Sahra'nın 1/3'ünü Fas kontrol ediyor ve burası bizim tarihi topraklarımız diyor. Ancak Polisario Cephesi diye bir örgüt evet. var ve bu örgüt Cezayir topraklarında da konuşlanıyor. Cezayir'in onlara yardım ettiği söyleniyor. Bu nedenle Fas'la Cezayir'in ilişkilerini zehirleyen ana unsur işte Batı Sahra bölgesinde bağımsız bir devlet kurmak isteyen Polisario cephesinin Cezayir tarafından desteklenmesi, Fas'ın hasmane bir tutum takınmasına sebep oluyor. Bu ilişkilerin kötü gitmesinin en temel sebebi karşılıklı bu şekilde hasmane açıklamalar söz konusu. Cezayir'in Fransa ile olan ilişkilerinde bu Macron'un yapmış olduğu küstahça açıklamalar, arkasından Osmanlı'yı ve Türkiye'yi hedefe koyması neticesinde artık yavaş yavaş Kuzey Afrika'daki entelektüeller içerisinde bu tür beyanatlar verilmesi çok sevindirici ve bizim yıllardır söylediğimiz hakikatleri orada da artık dile getiriliyor. Çünkü İspanyollar ve Portekizliler 1500'lü yılların başında Meksika'dan Arjantin'e kadar olan bütün Orta ve Güney Amerika'yı işgal ettiklerinde üç teklifte bulunuyorlar. Ya Katolik Hristiyan olur, İspanyolca veya Portekizce konuşur, hidayet eder, kurtulursunuz, ya göçersiniz ya sizi keseriz diyor.
Evet.
Ve mıntıka temizliği yapmışlar. Bunu koskoca bir kıtada uygulamışlar da burnunun dibinde karşıdaki Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de onları kendi hallerinde Arap ve Müslüman mı bırakacaktı? Ve bugün Kuzey Afrika'da insanlar Arapça konuşuyorlar, Müslüman olarak dinlerini yaşayabiliyorlar ise Osmanlı'nın 300 yılı aşkın bir süre bunlara bu İspanyol Portekiz'in o haçlı saldırılarına karşı siper olmalarına borçludur ve bugün Cezayirli entelektüeller de bu beyanatta bulundular. Evet. Osmanlı bizi sömürmedi, sizin haçlı saldırılarına karşı bize kalkan ve siper oldu ve dinimizi, kültürümüzü korumamıza yardımcı oldu diye Fransa'ya bir cevap verdi. Bu Türkiye açısından da çok sevindirici bir durum aslında.
Peki hocam. Devam edelim Yunanistan-Türkiye ilişkilerine. Yunanistan daha önce Fransa ile bir savunma anlaşması yapmıştı. Son olarak da ABD ile mevcut savunma anlaşmasını 5 yıllığına yeniledi. Anlaşma Atina'da tepkiyle karşılanmış hocam. Yunan kaynaklarsa şöyle diyor. ABD ilk kez Türkiye'ye yazılı bir metinde karşı olduğunu, Yunanistan'ın da yanında olduğunu gösterdi diyorlar. Bir özgüven gelmiş. Bu özgüven Dendiyasa'da yansımış. Egemenliklerinin tehdit altında olduğunu ve savaşa hazır olduklarını söylemiş Dendias. Ne dersiniz hocam?
Şimdi Yunanistan'ın böyle paniklemesi Türkiye'nin Mavi Vatan olarak isimlendirilen Akdeniz'de petrol ve doğalgaz sondajlarına başlaması, münhasır ekonomik bölgeyi ilan etmesi ve Ege Adaları'ndaki silah Yunan silahlanmasına karşı bir takım tepkiler ortaya koymasından dolayı önce Fransa ile şimdi Amerika ile ikili ittifaklar kuruyor. Şimdi buradaki ironik durum şu. Yani Fransa'da, Amerika'da, Yunanistan'da, Türkiye'de hepsi NATO'nun üyesi olan ülkeler. Nasıl oluyor ki bir ittifak içerisinde üye olan dört tane ülke bir ülkeye karşı
O da NATO ülkesi.
İşte bir takım
ittifaklar
oluyor. Bu zaten NATO'nun bulunmuş olduğu konumun ne kadar işler açısı bir durumda olduğunu göstergesidir. Ve yani Amerika ve Fransa Türkiye'ye karşı kuyruk acıları ne kadar fazla ki yani Yunanistan gibi yani amiyane tabirle kıtırık bir ülkenin peşine takılmışlar. Yani sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı işte Yunanistan'la bu anlaşmalar imzalamaları sebebi. Yani Yunanistan'ın hangi stratejik önemi var, hangi ekonomik değeri var, hangi siyasal kazanım elde edecekler Fransa veya Amerika'nın Yunanistan'la ikili savunma anlaşması yapma. Fransa hadi diyelim ki elinde kalmış silahları oraya satarak işte AUKUS anlaşmasında Avustralya'dan yediği kazığı çıkarmaya çalışıyor diyelim. Fakat Yunanistan'a silah satmak da ayrı bir risktir. Çünkü parayı tahsil etme imkanınız da şüphelidir.
Adaları
çünkü batmış
hocam
bir ülke konumundadır. Evet. Almanya yavaş yavaş zaten
sahip
o alanda hızla ilerliyor. Yani kısaca Yunanistan'a destek veren ülkeler Yunanistan'ı sevdiğinden değil Türkiye düşmanlığından. YPG PKK'ya destek veren batılı güçler O terör örgütüne olan muhabbetlerinden, sempatilerinden değil veya Kürtlere bir devlet kurdurmak istediğinden Türkiye'ye olan husumetlerini bu şekilde gösteriyorlar maalesef.
Hocam son dakikamız, hemen kısaca sorayım ve cevabını alayım. Irak'ta seçimler vardı. Sadr'ın partisi seçimi önde tamamladı ama diğer Şii gruplar bu seçimin sonucunu kabul etmedi. Sadr'ın kazandığı bu seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladılar. Irak'ı ne bekliyor? Kısaca bunu alayım. Bir de Avrupa ülkelerinde koalisyonlar can yakıyor desek yeridir. Uzun uzadıya süren anlaşmalar, süreçler var. Ne dersiniz? Çok
kısaca özetlemek gerekirse Sadr'ın başarısının sırrı şu. Biliyorsunuz Irak'ta hem Amerikan bir işgali söz konusu hem de İran'ın gereğinden fazla Haçlı Şabi vasıtasıyla müdahalesi. Sadr bir Şii olmasına rağmen Irak Şiiliğini savunan ve İran'ın bu kadar Irak üzerinde etkili olmasından rahatsız olan bir siyasi figürdür. Aynı zamanda Amerikan işgaline de şiddetle karşı. Dolayısıyla ne Amerika ne İran, biz Iraklıyız ve Irak Şiisiyiz sloganıyla birinci parti oldu ve mevcut Şii partiler içerisinde de en makulü, yani en aklı başında olanı Sadr diyebiliriz. Irak'ta hiçbir parti mevcut sandalye dağılımıyla hükümet kurma imkanına sahip değil. Sıkı pazarlıklar ve koalisyon süreci bekliyor. İşte kuzeydeki Barzani, Talabani bölgesinden seçilenlerden tutun da Şiilerin içerisinde çeşitli gruplar, Sünni gruplar var. Bakalım önümüzdeki günlerde bir koalisyonları göreceğiz. İşte biz hep parlamenter sistemle başkanlık sistemi konuşuyoruz ya, Avrupa'da bakıyorsunuz yani bir yıl aşkın süre geçmiş, seçim olmuş, daha hükümet kuramayan ülkeler vardır. Yani Hollanda'sı böyle, Norveç'i böyle, Avusturya'sı böyle. Yani bir başbakan istifa ettiğinde veya yeni bir seçim olduğunda hükümet kurmak için aylarca sürüyor. Fakat orada oturmuş bir sistem olduğu için demokratik kurumlar işliyor ve ülkede bir hükümet olmasa dahi
boşluk şartlar hissedilmiyor.
Dönüyor. Ama Türkiye gibi, Irak gibi Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelerde ise hükümet olmayınca bütün işler duruyor ve sistem kilitleniyor ve bunun yansıması da ülkenin fakirleşmesi, geri kalması ve dış müdahalelere açık olması şeklinde kendini hissettiriyor maalesef.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.